Ayrım 9. O muhteşem hayatınız. Oya Baydar. Sayfa 132. Annemle birlikte ata bindiğimizi hatırlamıyorum. Çocuk masallarından birinde şeytanın küçük bir kızı atının terkisinde kaçırdığını, eskiden periler padişahının sarayına ait olan atın binicisini dinlemeden dört nala saraya gittiğini, şeytanın kovulduğunu, küçük kızın peri padişahının kızı olduğunu, büyüyünce de beyaz atlı bir prensle evlendiğini okumuştum. Bellek dediğimiz dipsiz kuyu milyonlarca parçadan nasıl yepyeni bir anı, yeni bir hikaye yaratıyor. Zarflar, küçük kutular, şeffaf dosyalar fotoğraflarla dolu. Kimisi eski, kimisi benim de bildiğim dönemlerden aile fotoğrafları, okul, arkadaş fotoğrafları. Benim de sınıf fotoğraflarım var öyle, hem ilkokuldan hem de konservatuvar yıllarından. İnsan duygulanıyor geçmişi hatırlarken, eğleniyor da. Giysiler, saç modelleri, fotoğrafçının verdirdiği pozlar nasıl da değişmiş yıllar boyunca. Zarfların birinin üstünde doğum ve bebeklik fotoğrafları yazılı. Hah, işte bunları merak ediyordum. Toplayıcıdaki fotoğrafların arasında bebeklik resimlerim yoktu. Varsa bile o gün ortaya çıkarmamıştı. Nasıl bir bebekmişim bakalım? Beni doğurduğunda annem nasılmış? Geç doğurduğunu, Anadolu'nun ücra yerlerinde gezerken çocuk doğurmaya cesaret edemediğini anlatırdı. Hayal kırıklığı. Zarftaki fotoğraflardan çıkan anne benim. Kucağımdaki bebek de benim kızım. Bu pozları çok iyi hatırlıyorum. İstanbul'un o dönemlerindeki en ünlü fotoğrafçısı eve çağrılmıştı. Üç ayaklı fotoğrafçı sehpasını, dadının bebeği tam resim çekileceği zaman getirip gözleri flaş ışıklarından zarar görmesin diye iş biter bitmez hemen beşiğine götürdüğünü, o gün kendimi çok yorgun hissettiğimi hatırlıyorum. Geceleri bebeği dadıya bırakmak istemediğimiz o ilk günlerde, bebek uyandıkça meme vermekten, ağladıkça sakinleştirmeye çalışmaktan bitkin düşüyordum gerçekten de. Uykusuzluk, yorgunluk yüzümde hüzne dönüşmüş. Bebeğiyle poz veren genç bir annenin bu kadar mahzun görünmemesi gerek. Bakışlarım da yorgun. Bu ben bana ne kadar benziyor? Nasıl da kendine yabancılaşıyor insan kendi fotoğraflarına bakarken. Sonraki günlerde fotoğrafların hepsini elden geçirdim. Bazılarına şöyle bir baktım, bazılarıyla birlikte geçmişe yolculuk yaptım. Artık beni korkutmuyorlardı. Kimisinin arkasında tarihler, notlar, yer adları vardı. Annemlerinkilerde çocukluğumda çekilmiş olanlarda Latin alfabesiyle, daha eskilerde Arap harfleriyle. Bazen merak edip okuyor, bazen bir kenara atıyordum. Başlangıçta hepsini atmak fikriyle oturmuşken büyük karton kutunun başına giderek hiçbirini atmaya kıyamaz olmuştum. Bizim gençliğimizde soy ağaçlarına meraklı köklü aileler dışında pek önem verilmezdi geçmişe ait nesnelere. Oysa şimdilerde aile kökenini araştırmak moda. Gençler bile aile tarihlerinin, kimliklerinin peşindeler. Eski fotoğraflara ilgim arttıkça toplayıcıyı da anlamaya başlamıştım. Onunki hastalıktı kuşkusuz. Üstelik zavallıcığım bu işten para kazandığı bir menfaat umduğu da yoktu. Bunları atacağıma birkaçını ayırıp hepsini ona versem dünyayı bağışlamışım gibi sevinir. Sultanım diye yere göğe koyamazdı beni. Biraz kızgın, biraz buruk ayrılmıştık. Sanırım onu kırmıştım ama bahşetmeyi düşündüğüm bu hazine karşısında yelkenleri suya indireceğinden emindim. Gün geçtikçe fikrimi daha parlak bulmaya başladım. Benim için gereksiz olan bu şeyler birinin işine yarayacaksa, birini mutlu edecekse neden atılsın? Kararımı verince bazı fotoğrafları ayırdım. Annemle babamın düğün fotoğrafları, benim ilk konserimden, konservatuvardan mezuniyet töreninden bir iki resmim, kızımın bebekliği, birlikte geçirdiğimiz son tatilden bir fotoğraf, Olaf ve Jean'la çok güzel, duygulandırıcı bir fotoğraf, korkunç kazadan önce çekilmiş, hepimizin üstünde kayak kıyafetleri var. Bunlar gibi unutulmuş ama bir kere buluştuktan sonra ayrılmaya kıyılamayacak anlar, dondurulmuş yaşam kesitleri, konserve zaman parçaları. Geri kalanlar toplayıcının olacaktı. Yakışığı buydu. Hepsini büyük bir koli yaptırıp adresine postayla gönderecektim. Sonra bir şey oldu. Daha doğrusu fotoğrafların hepsine üstün körü de olsa baktıktan, bazıları ayırdıktan sonra bir şeyi fark ettim. Hiç bebeklik fotoğrafım yoktu. Herhalde toplayıcıdaki fotoğraflar arasındaydı bebeklik resimlerim. Bana gösterdiklerinde 2-3 yaşlarında görünüyordum. Tarihleri de öyleydi. Doğumumda, bebekliğimde küçük Anadolu kentlerinde, köylerdeki askeri garnizonlarda, onun deyimiyle şarkta bulunduğumuz için imkanı olmamış, fotoğrafçılara gidip resimlerim çektirilememişti herhalde. Ama hem bana hem de fotoğrafa bu kadar meraklı olan babamın kendisinin çekmemiş olması imkansızdı. Mutlaka annemdeydi o fotoğraflar. Toplayıcının bit pazarından topladığı naylon torbaların içinde şimdi de raflara özenle yerleştirdiği, muhtemelen de üstlerine sultanın fotoğrafları etiketi yapıştırdığı kutuların içindeydi. Koleksiyonuna eklediği nadide bir parça, türü kalmamış bir kelebek olarak duvara iğnelenmiş cansız suretlerdi bebekliğim. İnsan yaşlandıkça daha takıntılı oluyor. Gereksiz ayrıntıları takıyor kafasına. Belki de eskisi kadar meşgul olmadığım, acayip şeyler düşünecek bol zaman bulabildiğim içindir. Tam da anılardan kaçtığım, arkamda özel şeyler bırakmamak için köşe bucak temizliğine kalkıştığım sırada kendime küçük bir özel hayat albümü yapma fikri saçmaydı. Ama takmıştım kafama. O albümü yapıp kızıma göndermeyi kendime bile itiraf etmeden bir süredir için için pişiriyordum sanırım. Böyle bir albümde annemlerin düğün fotoğraflarından sonra boşluk olmamalı, doğum ve bebeklik fotoğraflarım da yerini almalıydı. Albümüm için toplayıcıya ihtiyacım vardı. Yapbozun eksik parçaları. Onu cep telefonundan aradım. İyi günler ben. Adımı söylememe gerek kalmadan, ah siz, sessizlik. Müsait miydiniz, rahatsız mı ediyorum yoksa? Hayır hayır, ben sadece şaşırdım, beklemiyordum. Yine bir es, sonra efendim. Nasıl hitap edeceğine karar verememiş, bir an düşünmüştü. İlk karşılaştığımız günkü heyecanını, doğallığını, hesapsızlığını yitirmiş gibi geldi. Sultanım değil efendim demişti. Galiba hayal kırıklığına uğratmıştım onu. Kırmıştım, incitmiştim. En kötüsü de bana biçtiği hikayeye itiraz etmiştim. Gönlünü almak istedim. Sizi daha önce arayacaktım ama biraz rahatsızlandım son günlerde. Şu meşrep grip salgını beni de vurdu. Ancak fırsat bulabildim. Çok üzüldüm. Yani hem sağlığınız hem de sesiniz için gribe yakalanmanız büyük şanssızlık. Umarım sağlığınıza kavuşmuşsunuzdur. Evet, artık iyiyim. Atlattım sanırım. Size aklıma takılan bazı fotoğraflar için aramıştım. Bir de kırılmış olabileceğinizi düşündüm. Özür dilerim demek istedim. Diyecekken vazgeçtim. Bu kadarı yeter. Fazla yakınlaşmanın, senli benli olmanın anlamı yok. Hangileri sultanım? Aklıma takılan fotoğraflar dediniz de. Bebeklik fotoğraflarım mesela. Evdeki albümlere baktım, bulamadım. Bir ihtimal sizdekilerin arasındadır. O günden sonra tekrar bakmadım doğrusunu isterseniz. Yani ben o gün sizi üzmüş olmaktan korktum. Yani siz arzu etmediğiniz halde mahremiyetinize girmiş olduğum için kendime kızdım. O fotoğrafları görmeyi hak etmediğimi düşündüm yani ben. Heyecanlanınca yaniler artıyor, makineli tüfek gibi ard arda sıralıyordu sözcükleri. Lütfen böyle düşünmeyin, asıl ben sizi anlamakta eksik kaldım, kırıcı davrandım. Hayır hayır, kırılmadım, sizi üzdüğüm, canınızı sıktığım için üzüldüm. Size kırılamam sultanım, şimdi hemen toplayacağım fotoğraflarınızı, kuryeyle göndereceğim hepsini size. Ya da isterseniz kendim getirebilirim. Tam da siz zahmet etmeyin, arabayı gönderir, şoförümle aldırırım fotoğrafları demeye hazırlanırken vazgeçtim. Fotoğraflardan çok, toplayıcının fotoğraflar üzerinden anlattığı hikayeyi, bana biçtiği hayatı dinlemek, kendimi onun tuttuğu aynada görmek istiyordum. Siz göndermeyin, ben gelip alırım, dedim. Kendim de neden böyle söylediğimi hayret ederek. İşin büyüsü o arşiv ya da çöp evdeydi. Oraya yeniden gitmeyi, toz, rutubet, tütün kokulu havayı solumayı özlemiştim sanki. Nasıl isterseniz efendim, benim için şereftir sizi evimde ağırlamak. Hafta sonu olursa daha rahat ederiz. Malum, tatil daha başlamadı, dersler sürüyor. Çocukların ders saatlerinden çalmak istemem, hele de müzik derslerinden hiç. Önümüzdeki cumartesi müsait miydi acaba? Müsaitti, dört gözle bekleyecekti cumartesiyi. Nereye gelmek isterdim, nerede karşılamalıydı beni, yaz evi dediği eve geleceğimi, karşılamasına gerek olmadığını söyledim. Evin yeri aklımdaydı. Yine de ne olur ne olmaz diye adresi bir kez daha aldım. Şoförünüz de hatırlar zaten dedi. Cevap vermedim. Oraya yalnız gidecektim. Özel yaşamımı umumu açmaktan, sanatçı kimliğim dışında kendimi etrafa sergilemekten hep kaçınmışımdır. Belki tuhaf ama özelimi kendimle bile paylaşmaktan, kendi hakkımda düşünmekten hoşlanmam. Duygularımın derinliklerine dalmak, bilinçaltımı kurcalamak huzursuzluk verir bana. Bir ara başvurmak zorunda kaldığım psikoloğum da şikayetçiydi bu durumdan. Yardımcı olmuyorsunuz, bütün kapıları kapatıyorsunuz demişti başarısızlığına sinirlenerek. Bilerek yapmıyordum. Çocukluğumda ateşlenince gördüğüm karabasanlardan kalan bulanık izlerden, yakalayamadığım görüntülerden arda kalan tuhaf duygulardan, birden içime yapışan mide bulantısı, boşluk, hiçlik duygusundan korkuyordum. Toplayıcı, içinde ne bulacağımdan ürktüğüm kutunun kapağını fotoğraflarla aralamıştı. Buna karşı koyamamıştım. Karşı koyamadığım gibi onun yol göstericiliği ve eşiyle çıktığım geçmişe yolculuktan bir çeşit haz duymaya da başlamıştım. Ama kendimi başkalarıyla paylaşmak istemiyordum. Toplayıcı maceranın parçasıydı, kutunun kilidiydi ama mecburdum. Üçüncü kişiler girmemeliydi bu dünyaya. Aklı fikri benim güvenliğimde olan şoförümde. Cumartesi Gülizar'ın izin günüdür. Bu iyi. Arabayı siz mi kullanacaksınız? Henüz tam iyileşmediniz. Yorulmaz mısınız? Gideceğiniz yer uzak mı? Gibi soruları cevaplamak zorunda kalmayacaktım. Şoförüme hiçbir şey söylememeye, sadece arabanın bakımını yapıp garaja bırakmasını rica etmeye karar verdim. Ara sıra şehir içinde bir yerlere giderken arabayı kendim kullanmayı severim. Hoş bir özgürlük duygusu verir bana. Şoförüm de alışıktır, yadırgamaz. Sürücülüğümü de takdir eder. Hem güvenli hem de çevik kullanıyormuşum. Kadınların çoğu iyi sürücü olamazlarmış ama hanımefendi başkaymış. 6-7 yaşlarındaydım. Babam kendi kullandığı askeri cipin direksiyonunu bana verirdi. Beni kucağına oturtur, kendisi frene debriyaja basarken hantal direksiyona hakim olmaya çalışmamı keyifle izlerdi. Vites değiştirmeyi bile öğretmişti. Hızla boy atıp 10-12 yaşlarında ayaklarım pedallara yetiştiğinde basbayağı araba kullanır olmuştum. Hızlı gitmeyi, hep daha hızlı gitmeyi isterdim. Daha hızlı baba, daha hızlı, daha hızlı diye bağırdığımı şimdi bile hatırlıyorum. Uzun, taşlı, tozlu, çamurlu yollar. Yılan gibi sonsuz uzayıp giden kır yolları, patikalar ya da dağ yolları, bir yanı uçurum. Görünmeyen ırmağın, ıslatmayan sağanağın, uzaktaki çavlanın sesi. Benzin kokusu, motor homurtusu, kayalıklara vurup yankılanan ürkünç bir ses. Vahşi bir kuşun zafer ya da ölüm çığlığı, alacalı bulacalı askeri araçlar, alacalı bulacağı giysili askerler. Baba tatbikata gidiyor, bir savaş bitse artık diyor anne. Derme çatma lojmanın pencerelerinde kalın siyah storlar. Karanlık çöküp de lüks lambaları yakılınca kara perdeleri çekmek gerek ki düşmana hedef olunmasın. Hitler orduları Yunanistan'ı işgal etti. Hitler orduları yaklaşıyor, Rusya cephesi zorluyor. Parazitli RCA radyoda akşam ajansı. Baba tatbikata gidiyor yine, küçük kız korkuyor. Hitler ejderha olmuş, ağzından alevler saçarak komutan babayı kovalıyor. Tam yakalayacakken kanter içinde uyanıyor kabustan. Tatbikat, alacalı bulacalı cipler, GMC'ler, katanaların çektiği top arabaları, koşuşturan askerler. Tatbikat nedir baba? Savaşa hazırlanmak için, sanki düşman karşıdaymış gibi yapmak. Bir çeşit savaş oyunu. Düşman kim baba? Hep değişir küçük kızım. Hep değişiyorsa nasıl tanırsın düşmanı? Yurdumuza, askerimize zarar verişinden. Beni de götürür müsün tatbikata? Çocuklar gitmez güzel kızım. Çocuklardan düşman olur mu babacık? Sessizlik. Olmaz değil mi? Olmaz kızım. Hadi git oyna sen. Korkma. Babanın topları askerleri öldürür düşmanı. Yol yılan gibi kıvrım kıvrım uzanıyor. Alacalı bulacalı kamyonların arkasına bindirilmiş insanlar. Ama tüfekleri yok. Nasıl öldürecekler düşmanı? Toz içinde kalmışlar. Ağızlarına burunlarına toz dolmuş. Ağzında toz ve kum tadı. Susamış. Ağzı kupkuru su istiyor. Dayan. Biraz sonra, biraz sonra. Makineden inince. Sus. Sakın ağlama. Irmak arada köpüre köpüre akıyor. Neden su vermiyor kimse? Babanın askerlerinin öldürdüğü düşmanlar yolun kenarında. Uçurumun yanı başında üst üste yatıyor. Su istiyor. Ağlıyor. Annesinin etekleri arasına saklanıyor sesi duyulmasın diye. Taşlı, çukur, tozlu yollarda sarılarak gidiyorlar. Benzin kokusu, motor homurtusu. Birçok avcı, birçok tüfekle kaçan bir ceylanı ateş ediyor. Kurşun sesleri kayalıklara vurulup yankılanıyor. Tak, tak, tak, tak. Ceylan vurulup ırmağa düşüyor. Tak, tak, tak, tak. Avazı çıktığı kadar ağlamaya başlıyor. Sus, sus, korkma. Su verecekler sana. Korkma, saklan eteğimin altına. Bu savaş bir bitse. Her gece kabus görüyor bu çocuk. Hitler babasını öldürecek diye korkuyor. Geçti küçük kızım, geçti. Baba yarın tatbikattan dönecek. Yine cipe bindirir mi beni anne? Sen de kızmazsın değil mi? Bindirir canım. Hayır, ben de kızmam. Ben cipi, otoları, atları çok seviyorum anne. Çok çok çok hızlı gitmek istiyorum, uçmak istiyorum. Ben yolları hızla arkamda bırakmayı seviyorum. 2,5-3 saatlik yolu cumartesi trafiğine rağmen 2 saatte almayı başardım. Her işte ölçülüyümdür ama direksiyona oturunca bazen kendime hakim olamam. Bastırılmış duyguların, gemlenmiş heyecanların dışa yansıması belki de. Yola çıkarken geleceğimi haber vermiştim. Denize paralel yola girerken bir kez daha cep telefonundan aradım. Bekliyorum efendim, kapıda olacağım. Buraya ilk gelişimde toplayıcı ile ilk karşılaşmamızda hava serindi. Şimdi bahar patlamış, erikler, kirazlar çiçekte. Sahil boyunca dizilen gösterişsiz mütevazı yazlık siteler, küçük bahçeli evler canlanmaya başlamış. Kimisi bahçesini düzenliyor, kimisi camlarını, çerçevelerini onarıyor. Toplayıcının evinin bulunduğu sitenin girişini, üzerinde beyaz martılar uçuşan mavi flamasından hemen tanıdım. Flamayı görmeme de gerek yoktu zaten, toplayıcı site girişinde bekliyordu. Direksiyonda beni görünce şaşırdı. Bir an ne yapacağına karar veremedi. Yazlık sitenin otoparkı birkaç yüz metre ilerideydi. Yürüyerek gidilebilirdi. Yine de buyurun deyip ön koltuğu işaret ettim. Kapıyı açıp yanıma ilişti. Yalnızsınız, dedi. Evet, yalnızım. Şoförümün izni günü bugün. Bugün cumartesi, havada güzel, trafik yoğundur, yorulmuşsunuzdur. Araba kullanmayı severim, hele de uzun yollar rahatlatır beni. Müzik dinleyerek saatlerce sürebilirim. Gençlikte sorun olmaz ama insan yaşlandıkça. O kadar yaşlı mıyım sizce? Pot kırdığını yüzüne vurmanın keyfiyle haince gülümsüyorum. Yani sultanım, hayır, tabii ki hayır, estağfurullah. Yani ben yorulmanıza üzüldüm demek istemiştim. Siz hiçbir zaman yaşlanmazsınız, yaşlanmayacaksınız yani. İlk geldiğimizde bomboş olan park alanında bu defa birkaç otomobil var. Arabayı park etmeye çalışırken yaşlandım diyorum. Gün be gün hissediyorum yaşlandığımı ama henüz araba kullanamayacak kadar değil. Birbirine benzeyen küçük evlerin önünden geçip toplayıcının anılar ya da çöpler evine giriyoruz o sihirli zaman makinesinde. Bu defa evi hazırlamış, masanın önüne iki eski koltuk konmuş, araya beyaz dantel örtü bir sehpa yerleştirilmiş. Geleceğinizi öğrenince elimde size ait ne varsa tasnif ettim, düzenledim diyor masanın üstündeki kutuları işaret ederek. Teşekkür ediyorum. Size zahmet vermek istemezdim ama evi toplarken bebeklik fotoğraflarımın eksik olduğunu fark ettim. Babam fotoğrafa pek meraklıydı. Kendi çektikleriyle yetinmezdi. Her doğum günümde, hele de İstanbul'da, Ankara'daysak şehrin en iyi fotoğrafçısına götürülürdüm. Annemin hamileliğini, benim doğumumu, kundaktaki halimi o eski körüklü makinesiyle mutlaka çekmiştir. Evde bulamayınca belki sizdedir diye düşündüm. Onların annemin albümlerinde olması gerekiyor. Tabii oraya buraya savrulup yitip gitmediyse. Bebek fotoğrafları vardı, hatırlıyorum. Şimdi birlikte bakarız. Çay hazır. Önce bir çay içmez miydiniz, yoksa soğuk bir şey mi emrederdiniz? Çay, çay iyidir. Üstelik şu gıcıktan bir türlü kurtulamadım. Sıcak çay boğazıma iyi gelir belki. Çay getirmek için odadan çıkınca duvarlar boyunca yerden tavana kadar uzanan raflardaki kitaplara, dergilere, dosyalara, içinde kim bilir kimlerin hayatlarının saklandığı kutulara, yere dağılmış eski ev ilanlarına, sinema afişlerine, gazete küpürlerine bakıyorum. İçime kasvet çöküyor. Bu odada yaşayan hiçbir şey yok. İnsanlar, yaşamlar, düşünceler, sesler, renkler, anlar, her şey dondurulmuş. Bir kelebek koleksiyoncusunun karton levhalar üzerine yan yana inelediği ölü kelebekler gibi üst üste yan yana duruyor. Ölü kelebeklerin arasında kendimi arıyorum. Bendeki fotoğrafların hepsini elden geçirdim. Evet, bebek fotoğrafları var ama hepsi size mi ait, başka bir çocuğa mı, karar veremedim diyor elinde çay tepsisiyle odaya girerken. Birden bebeklik fotoğraflarımın peşinde koşmayı da, buraya gelmiş olmayı da saçma buluyorum. Bebeklik fotoğraflarım olsa ne olur, olmasa ne olur? Yaşadığıma göre elbette doğmuştum işte. Bebeklik fotoğraflarımı aramak bir bahane. Neyin bahanesi? Bu adamla, bu evde beni çeken ne var? Bana yakıştırdığı hayat mı, yoksa hayalinde kurduğu, fotoğraflarla süsleyip püslediği hikayenin hayali kahramanına duyduğu hayranlık mı? Hangi sanatçı alkışların, arzu ve tapınma nesnesi olmanın çekiciliğinden kurtulabilir ki? Hele de artık yavaş yavaş etrafındaki hayranlık halesi gevşemeye, dağılmaya başlamışsa. Kendi çocukluk albümünüzü yapmaya karar vermenize sevindim. İnanın bana, insanlar geçer, fotoğraflar kalır, diyor. Böyle bir kararım yok. Sadece aklım takıldı o fotoğraflara. Yapbozun bir parçasını bulamamak gibi bir duygu. Önemli de değil zaten. Önemli, hem de çok önemli. Kayıp taş insanın aklına takılır. Ama dert etmeyin, albümünüzü mutlaka tamamlarız. Bebek fotoğrafları, çocuk fotoğrafları şu kutuda. Siz bunlara bakarken sevdiğiniz bir müzik koyayım CD çalara. İsterseniz sizin sesinizden. Hayır, kendi sesimi dinletmeyin bana. Yumuşak, biraz da neşeli bir şey, nasıl isterseniz. Siz varken ben nasıl cüret ederim müzik seçmeye sultanım? Neşeli demeseydiniz bir Bach ya da bir Ut Taksim'i koyardım. Cevabımı beklemeden rafların üstüne yığılmış CD'lerin arasından birini seçiyor. Küçük odayı dolduran müziğe kulak veriyorum. Mozart'ın flüt konçertosu diyorum. Uykuyla uyanıklık arasında duyulan bir yaklaşıp bir uzaklaşan flüt sesi. Gece önce turuncu, sonra mor, sonra sütlü kahve, sonra birden lacivert. Gece önce ılık, sonra ferah serin, sonra soğuk, en sonunda dondurucu ayaz. Flüt sesi. Önce uzaklardan gelen bir şarkı, sonra zil seslerine, çıngıraklara karışan belli belirsiz bir ezgi, bir ninni, flüt eşliğinde hüzünlü, yanık, usul. Toprak kokusu, ceviz yaprağı acısı, taze biçilmiş çimen. Gece yıldızlı, yıldızlar avcunun içinde, kulağına fısıldanan sevgi sözcükleri. Çocuk flütün namelerine karışıyor, tanıdık kokuların ipine sarılıp, ninniye tutunarak yıldızlara tırmanıyor. Flüt susuyor, sesler duyulmaz oluyor, saçlarında, yanaklarında dolaşan bir kelebek. Sonra sessizlik, sonra derin, dingin bir çocuk uykusu ya da bir keman sesi, incecikten, vızıltılı bir keman. Durup durup hep aynı yerden yeniden başlıyor, aynı ezgiyi tekrarlıyor. Sesler, bağırışlar, keman sesinin çizdiği tozlu bir yol. Sıcak, kalabalık, keman bir gülüyor, bir ağlıyor. Mavi baldıran çiçekleri, dikenler, böğürtlen çalıları. Su sesi, yumuşacık akan bir dere gibi. Keman mı suyu taklit ediyor, su mu kemanı? O tarafa bakma, uçurumun kenarında sallanan bir kırmızı kurdele. O tarafa bakma, bir yırtıcı kuş çığlığı. Keman susuyor, dere şarkı söylüyor, neşeli bir şarkı. Üzerine inen koruyucu bir örtü. Tanıdık, güven verici koku. Sonra yarım kalmış bir nota, çekilememiş yay. Sessizlik, karanlık. Evet, flüt konçertosu. Ben flütü severim. İyi çalınan kavalı da. Çocukluğumda bütün gün kaval çalan bir çoban tanımıştım. Keşfedilmemiş bir müzik dehasıydı. Onun kavalını dinlerken büyülenirdim. Kaçıp onun yanına gider, dizinin dibine oturur, saatlerce dinlerdim. Kavalı bana verdiği de olurdu. Parmaklarım titrerdi heyecandan, nefesim kesilirdi, üfleyemezdim. Yani ben sultanım, yani ben karınca kararınca müziğe yöneldiysem, müziği sevdiysem o çobanın kavalı yüzündendir. Yani ben sizi tanıdıysam, sizinle, sesinizle büyülendiysem o çobana teşekkür etmemiz gerekiyor. Ben de fotoğraflarıma kavuştum böylece. Görüyorsunuz, hayatta her şey birbirine bağlı, her şey bir bütün. Rastlantı yok aslında. Bağlantıları kavrayamadığımız, bütünün sırrına varamadığımız için rastlantıymış gibi geliyor bize. Her neyse, sizi sıkmayın bu saçma sapan laflarla. Fotoğraflara bakalım, aradıklarınızı bulabilecek miyiz? Çocukluk, bebeklik fotoğraflarınızın tümü burada. İlk gelişinizde henüz tamamını tasnif edemediğim için gösterememiştim size. Kucağıma resimlerle dolu bir kutu koyuyor. Siz bunlara bakarken ben çayı tazeleyeyim. Farbelalı, şık entarili bebekler, örgü başlıklı, örgü patikli bebekler, çıplak bebekler. Yatağın üstünde çıplak yatırılmış, pipisinin görünmesine rağmen özel önem verilmiş bir erkek bebek. Annesinin kucağında objektife şeytan şeytan bakan sevimli bir bebek. Hayır, bu benim annem değil, işte annem, kucağında da ben. Nihayet kayıp yapboz parçasını buldum galiba. Kenarı hafifçe yanmış, sararmış bir fotoğraf. Annem çok genç, gözlerinin içi gülüyor yine. Ben kundaktayım. Beni iki koluna yatırmış, yapma bebek gibi tutuyor. Resmin arkasını çeviriyorum, silinmiş yazıyı okumaya çalışıyorum. Nevsel'in küçük kızı Nilüfer. Hay Allah, biraz daha karıştırıyorum fotoğrafları. İşte yine annem, yine o bebek ve annemin yanında. Onun koluna sıkı sıkıya sarılmış ben. 3-4 yaşında olmalıyım. Belli ki bebeği kıskanmışım. Suratım somurtuk, dudaklarım sarkık. Fotoğrafı hiç hatırlamıyorum ama içimdeki kötü duyguyu hatırlıyorum. Annemin bağrına bastığı bebeği sevmiyorum. Yerimi almasını istemiyorum. Tazelediği çayla geri döndüğünde bunların arasında bebeklik resimlerim yok diyorum. Annemlerin, akrabalarının, arkadaşlarının çocukları bunlar. Bana ait olanlar hep daha büyükken çekilmiş fotoğraflar. Sesime yansıyan hala kırıklığını fark ediyor. Mutlaka bir yerlerdedir onlar ama belki dağılmıştır, belki başka bir torbanın içinde kalmıştır. İki sarı zarf daha vardı, araştıracağım sultanım. O kadar da önemli değil, yoksa yok, ne yapalım? Gereksiz bir takıntı benimki, siz olmasaydınız bunlar da dağılıp gidecekti, haberim de bile olmayacaktı varlıklarından. Annem benim gibi değildi, meraklıydı. Meraklıydı da ne oldu, ölümünden sonra hepsi bir yana dağılmış işte. Evet, hepsi bir yana dağılır, sonra benim gibi takıntılı biri bulur onları. Hikayeleri yeniden kurar, soluk suretlerdeki cansız akisleri yeniden yaşama döndürür. Muhteşem hayatlar yazar onlara. Sonra? Sonra ne der gibi baktım yüzüne ama devamını getirmedi. Sonra o da ölür, toplanan her şey yine dağılır, muhteşem hayatlar bir daha hayal hanemize bile yazılamaz diye geçirdim içimden, hüzünlendim. Sesinde muzip bir tınıyla, sizin bebeklik fotoğraflarınızı bulamadık ama bakın burada neler var diyerek elinde salladığı büyüyecek sarı zarfı uzatıyor. Birkaç dakika önce odaya yayılan ağır havayı dağıtmak istiyor sanki. Bu fotoğrafların hepsi aynı zarfın içindeydi, dağılmamıştı. Zarfın üstünde bakın sağ alt köşede Arya ile annesi yazıyor. Duraksıyorum. O fotoğraflardan mı yoksa kızımı toplayıcı ile paylaşmaktan mı korkuyorum? Zarf bir an için ikimizin arasında kalıyor. Merak galip geliyor, zarfa uzanıyorum. Annemin yazısı diyorum. Demek ki tahminimiz doğruymuş. Fotoğraflar annemin evi boşaltılırken yanlışlıkla atılmış. O günlerde yurt dışında bir konser turnesindeydim. Evle hiç ilgilenemedim. Cenazeden sonra da bir iki işi yoluna koyup avukatıma vekalet verip ayrıldım. Evi kendim toplayabilseydim atılmazdı bunlar. Anneme karşı mı, kızıma karşı mı, hayata karşı mı anlayamadığım bir suçluluk duygusu yayılıyor içime. Zarfı açmıyorum. Önümdeki sehpanın üstüne koyuyorum yavaşça. Çay fincanına uzanıyorum vakit kazanmak için. Öteki kutulardaki fotoğraflara da bakmak ister miydiniz diyor. Zarfı açmadığımın farkında değilmiş gibi davranıyor. İçindeki fotoğrafları tek tek incelemiş olduğundan adım gibi eminim ama renk vermiyor. Bu fotoğraflara kendi hikayesini yazamadığından mı ya da mahremine daha fazla girmekten korktuğundan mı bilmiyorum. O bu zarfın içinde beni incitecek bir şey olduğunu seziyor sanki. Arya benim kızımdı. Sesime en sıradan, en olağan rengi vermeye çalıştığım halde üç sözcük odanın ortasına düşüyor. Aynı anda flüt konçertosunun son notaları çalındığı ve müzik sustuğu için belki. Bir an sessiz kalıyor, sonra sözcüklerini dikkatle seçmeye çalışarak "Kızımdı dediniz," diyor. Sormak istediğini hemen anlıyorum. Dili geçmiş ekini kaldırıyorum. "Kızım," diye düzeltiyorum. Sizin kızınız olmak ne büyük mutluluk, nasıl bir şans. Kim bilir ne güzel, ne mükemmel bir anneydiniz. Yeteneğiniz, bir ilahi sesiniz kızınıza geçmiş olmalı. İşte görüyorsunuz, bu Allah'ın seçilmiş kullarına bahşettiği bir ayrıcalık. Ne kadar mutlu olmalısınız. Kızınız da sizin gibi bir annesi olduğu için kim bilir nasıl gurur duyuyordur. Adından çıkarmalıydım. Arya, ne güzel bir ad, ne kadar yakışıyor sizin kızınıza. Susabilirim. Zarfı alıp başka bir konuya geçebilirim. Arya'yı kucaklamasına izin vermeyebilirim. Ama nedense daha fazla açıklamak için ihtiyaç hissediyorum. Arya güzel bir ad gerçekten. Babası istemişti o adı. Ama ben Arya'ya iyi annelik yapamadım. Evliliğimi mesleğimle yani müzikle bir arada yürütemedim. Müzik, hele de opera, ya hep ya hiçtir. Yarı zamanlı yapılmaz. Eşim kendimi bütünüyle müziğe vermemi destekliyordu. Çocuğu o üstlendi. Sonra da ayrıldık işte. Kızımız babasıyla büyüdü. 13 yaşından sonra onu görmedim. Yani eşiniz göstermedi, öyle mi? Hem de sizin gibi bir anneye ne acımasızlık. Hayır, tam öyle sayılmaz. Kendiliğinden oldu. Çocuğumuzun ikimiz arasında çekiştirilmesini istemedik. Hani vardır ya, hafta sonları alınır babadan ya da anneden, sonra teslim edilir. Parçalanmış bir yaşam gibi. Bir de sürekli yurt dışında yaşıyorsanız, biraz da yersiz yursuz göçebeyseniz olacak iş değil. Açık sözlü olmak gerekirse kızımdan ben vazgeçtim. Aile hayatını, anneliği taşıyamadım. Genlerim de yoktu sanırım. Genler meselesi değil bu. Yükünüz çok ağırdı. Siz de söylediniz sultanım, müzik paylaşılmaya gelmez. Yine de ben sizin çok iyi bir anne olduğunuzdan eminim. Hikayesini mi korumak istiyor, beni mi? kafasında yarattığı divaya, muhteşem hayatın muhteşem kadınına toz konmasın diye çabalıyor. Ama sesi kırık, kırgın. Söylediğine kendisi de inanmıyor sanki. Sonra kendini toparlıyor. Hikayesinin gölgelenmesine, romanının baş kahramanının yara almasına tahammülü yok. Bu ne büyük fedakarlık? Müzik uğruna nasıl bir özveri? Bunu ancak sizin yüreğiniz, sizin çelik iradeniz başarabilirdi. Başardığım nedir bilmiyorum. Bugüne kadar düşünmemiştim. Şimdi neyin bedeliydi, ne uğruna, hangi fedakarlık sorusu belli belirsiz yokluyor kafamı. Huzursuzlanıyorum. Neden bu kadar açıldım bu takıntılı adama? Neden izin verdim mahremiyetime dalmasına? Bu ne samimiyet, ne oldu bana? Neredeyse bütün hayatımı anlatacağım. Neyse ki laubalileşmiyor, hatta eskisinden daha mesafeli diyebilirim. 9. ayrımın sonu sayfa 149.